Ayrım 34.
2. Lütfi Fikri Bey davası. Lütfi Fikri Bey, Meşrutiyet döneminin ünlü siyaset ve hukuk adamlarından biridir. İttihat ve Terakki'ye muhalefetiyle tanınmıştır. 1910 yılında Mutedil Hürriyet Perveran Fırkası'nı kurmuş, politik eğilimi nedeniyle değişik zamanlarda cezalandırılmıştır. 1919 seçimlerinde İstanbul'dan kazandığı halde İttihatçılar seçildi diye milletvekilliğinden istifa etmiştir. Özgürlüğüne düşkündür. Meşruti yönetime inanmaktadır. Ne var ki cumhuriyetçilerin meşrutiyeti savunan bir muhalifi hoşgörüyle karşılamaları beklenemezdi. İstiklal Mahkemesi İstanbul Barosu Başkanı olan Lütfi Fikri Bey'i 10 Kasım 1923'te Tanin Gazetesi'ndeki Halife Hazretlerine Açık Arıza başlıklı incelemesinden ötürü yargılamıştır. Lütfi Fikri Bey'e yöneltilen başlıca iki suçlama vardı. 1. Necmettin Sadık'a Sadak, akşamda yayınlanması için verdiği fakat yayınlanamayan bir yazısında şu düşünceyi ileri sürmesi. Milli hakimiyet mutlaka cumhuriyetle tevem değildir ve cismani hükümetsiz halifelik yaratılamaz. 2. İkinci suçlama, Tanin'de yayınlanan halifeye açık mektubunda onun istifa etmemesini öneriyordu. Bu isteğinin nedeni olarak da istifa halinde bütün Osmanlı hanedanının diyar diyar bir göçmen olarak yaşamak zorunda bırakılacakları ileri sürülüyordu. İstiklal Mahkemesi 27 Aralık 1923 aydın kişiliğini ağırlaştırıcı neden sayarak Lütfi Fikri'yi 5 yıl küreye mahkum etmiştir. Lütfi Fikri Bey hapisten çıktıktan sonra yeni avukatlık yasası nedeniyle 300'ü aşkın avukat meslekten uzaklaştırılmasına rağmen yeniden baro başkanlığına seçilmiştir. Bu da İstanbul aydınları arasındaki etkin kişiliğini gösteren bir kanıttır. Basın ve Lütfi Fikri Bey davaları halifelik konusunu daha bir kuvvetle gündeme getirmiştir. Bu konuda iki nokta üzerinde duruluyordu. Bunlardan birincisi Mustafa Kemal Paşa'nın halifeliği üzerine alması. Bunu isteyen ve açıkça söyleyen bir grup vardı. Diğer yaklaşım ise Lütfi Fikri Bey'in deyimiyle cismani hiçbir dayanağı kalmayan halifeliğin kaldırılması. Bunun ise İslam aleminden kopma demek olacağı çok açıktı. Her iki durumda istenmiyordu. Çünkü Gazi'nin tek adamlığını güçlendirici olarak nitelendiriliyordu. Gazi de halifelik konusunu ne denirse densin bir güç gösterisi şeklinde ele almaktaydı. Muhalefetin halifelik olayını bir anlamda kurcalaması politik olarak Gazi'ye hak verdirecek nitelikteydi. Bu tartışmalara Gazi'nin istediği doğrultuda halifelik kaldırılarak nokta kondu. 5. Hilafetin kaldırılması ve 1924 Anayasası. 1924 yılının Mart ayı başında Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi ile 53 arkadaşının halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı soyundan olanların Türkiye dışına çıkarılması adıyla bir yasa teklifi verdiklerini görüyoruz. Teklif komisyona gönderilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ivedilikle görüşüldü. Teklifin gerekçesinde şu noktalara değinilmekteydi. Bağımsızlığında ve ulusal yaşantısında ortaklık kabul etmeyen Türkiye, görünüşte ya da dolayısıyla ikiliğe dayanamaz. Yüzyıllardan beri Türk milletinin felaket sebebi ve sonunda eylemli ve anlaşmalı olarak Türk İmparatorluğu'nun çökme vasıtası olan padişah ailesinin halifelik kılığı içinde Türkiye'nin varlığına daha da etkili bir tehlike olacağı ağır denemelerle kesin olarak belirlenmiştir. Bu ailenin Türk ulusu ile ilişkisi olan her durumu ve gücü ulusal varlığımız için tehlikedir. Gümüşhane Milletvekili Zeki Kadir Beyoğlu tasarı aleyhine en sert konuşmayı yaptı. Sık sık müdahalelere maruz kalan bu konuşmanın ana noktası şöyleydi. Partiden değilim. Zeki Bey halk fırkalı olmayan tek milletvekiliydi. Fakat ben de milletin bir kişisiyim. İlkelerden söz etmeye yetkim vardır. Burası özgür bir kürsüdür. Siz de çıkar görüşlerinizi söylersiniz. Acaba bu temel ilkeler arasında ulusal egemenliklerimizi birdenbire sarsmak ve yıkmak usulleri de var mıdır? Bugün memleketin ekonomik, politik, tarımsal ve öteki iç sorunlarının hepsini çözdük de yapılması gereken bir bu mu kaldı? Gürültüler. Bence bunun zamanı henüz gelmemiştir. Bu kanıdayım. Çoktan geçmiştir sesleri. Bir Kasım kararımız vardır. Bu kararda halifelik Osmanlı ailesine ait olup Büyük Millet Meclisi'nce bu ailenin bilim ve ahlak bakımından en yetişkin evladı seçilir deniyordu. Yüce kurulumuzun vermiş olduğu bu kararı kaldıran ayrıca bir kanunda yoktur. Mustafa Bey, Tokat. Ondan sonra neler oldu, haberin var mı? Uyuma. Zeki Bey. Ben ılımlı bir liberal ve müthiş bir İslam birliği taraftarıyım. Tarihin bir büyüklüğünü kendi milletimde görmek isterim. Benim amacım budur. Bunun içindir ki memleketin iç ve dış politikası adına halifeliğin kaldırılmasını kabul ederek bugünkü durumda bu müthiş kuvveti düşmanların ya da öteki hükümetlerin kucağına atmayalım. Ben, kanuni durumumuz ve anayasamız ve partinin kamuoyuna ilke diye kabul ettirdiği esaslar karşısında bu hak ve yetkinin bugün için bizde bulunmadığını görüyorum. Bu konu için ya kamuoyuna başvurulması ya da yeniden seçim yapılması gerekir. Gürültüler, aşağı in sesleri. Bunları ana ilke olarak yeniden millete bildirirdik. Her gün yeni bir sunuş ve istek karşısında kalıyoruz. Başlangıcını anladık, sonu nedir? Bunu bize söyleyin. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusun mudur, ulusal meclisin midir? Benim kanımca egemenlik kayıtsız ulusundur. Bu nokta açıklığa kavuşturulmalıdır. Sık sık gürültü ve hakaretlerle karşılanan Zeki Bey'in konuşmasından sonra diğer milletvekilleri öneri lehine görüşlerini bildirdiler. Adalet Bakanı Seyit Bey, halifeliğin anlamını açıklayan uzun bir konuşma yaptı. Yasa 3 Mart 1924'te 431 sayı ile kabul edildi. Nisan ayında meclis 1924 anayasasını tartışmaya başladı. Anayasa Komisyonu Sözcüsü Celal Nuri Bey, ileri Gelibolu, uzun bir konuşma ile anayasayı genel kurula sundu. Milletvekillerinin titizlikle üzerinde durdukları 1921 anayasasında çok net bir şekilde ortaya konmuş olan Tevhid-i Kuvva, Kuvvetler Birliği'ydi. Bu konuda Celal Nuri Bey'in açıklamalarında şunlar yer almaktaydı. Kuvvetler Birliği nazariyesine çok titizlikle uyulmuştur. Çünkü bu kurulu doğuran, bu cumhuriyeti meydana çıkaran kuvvetlerin birliği esasıdır. Kuvvetlerin birliğinden anladığımız şudur. Egemenlik hakkı doğrudan doğruya millete aittir. Fakat milletin bu hakkını bütün ayrıntılarına kadar kullanması imkansızdır. Bu nedenle bir meclis kurdu. Bu yüksek meclisinizdir. Yani bu yüksek meclis doğrudan doğruya millettir. İstediği gibi yürütmeyi düzenler. Esas hükümler bölümüne bakılacak olursa görülür ki yine de bütün hakların millete ait olduğu ve milletçe kullanılmalarının meclisinize bırakıldığı. Yasama yetkisinin de yürütme gücünün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandığı açıkça gösterilmiştir. Teklifimizin kaynağı doğrudan doğruya ulusal devrimdir. Yani bu devrim olmasaydı buradaki maddeleri düzenlemeye de gücümüz olmayacaktı. Esas hükümlerin de dayandığı ilke kuvvetler birliğidir. Fakat madem ki barışa kavuştuk ve düzenli bir devlet kurduk, o halde görevlerin nasıl yapılacağına dair de hükümler koymak gerekiyordu. Anayasa tartışmaları sırasında üzerinde durulan bir başka konu da 25. maddede yer alan Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetme hakkıydı. Madde, Cumhurbaşkanı'nın meclise ve millete bildirmek şartıyla meclisi feshedebileceği şeklinde düzenlenmişti. Milletvekilleri Cumhurbaşkanı'nın bu yetkisine bütünüyle karşı çıktılar. Değişiklik önergeleri de kabul edilmedi ve madde metni açık oylamaya sunuldu. Oylamaya katılan 130 milletvekilinin 126'sının oyu ile reddedildi. Tartışmaların sonunda anayasa 20 Nisan 1924 günü kabul edildi ve 491 sayısını aldı. 6. Mecliste İlk Muhalefet Partisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. 1923 seçimlerinin birkaç bağımsız dışında Gazi'nin adayları tarafından kazanıldığı bilinmektedir. Buna rağmen 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de muhalefet kısa sürede kendini gösterdi. Muhalifler düşüncelerini önceleri Halk Fırkası'nın meclis grubunda açıklıyorlardı. Sonraları meclis genel kurulunda da eleştiriler yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Muhalefetin başını eski başvekil Rauf Bey çekiyordu. Rauf Bey'in Cumhuriyet aceleye getirildi biçimindeki demecinin kopardığı gürültüye daha önce değinmiştik. Rauf Bey başbakan olduğu dönemde Lozan görüşmelerinin yönetimi açısından İsmet Paşa ile derin fikir ayrılığına düşmüştü. O günlerden itibaren de meclis içinde kırgınlığını sürdürmüştür. Bu arada Refet Paşa'nın Bele, bir ara milletvekilliğinden istifa edip tekrar dönmesi, yani istifasını geri alması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir muhalefet fırkasının kurulacağı söylentilerini güçlendirdi. Hatta bir gazetenin milletvekilliğinden ayrılan Refet Paşa'nın karpuz sergisi açtığını haber olarak vermesi de spekülasyonları güçlendirmişti. İstanbul basını özellikle Tanin, Vatan, Tevhid-i Efkar, İktam başta olmak üzere geniş çapta muhalefeti destekliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beklenen fırtına, paşaların ordudan istifa ederek siyasi yaşamı tercih etmeleriyle koptu. Kazım Karabekir istifasında, bir yıllık ordu komutanlığım zamanında gerek teftişlerim sonucu verdiğim raporlarımın, gerekse ordumuzun yükselmesi ve güçlenmesi için sunduğum tasarılarımın dikkate alınmadıklarını görmekle çok üzüntülüyüm. Üzerime düşen görevi mebus olarak daha vicdan rahatlığı ile yapacağıma tam bir kanım olduğundan ordu komutanlığından istifa ettiğimi bildiririm diye yazmıştı. 30 Ekim günü de Ali Fuat Paşa istifa etti. Böylece bir zamanlar Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yer almış olan paşalar mecliste toplanmaya başlamışlardı. Mustafa Kemal Paşa bu olayı Rauf Bey ile Adnan Adıvar Bey'in bir tertibi olarak algılamayı yeğledi ve milletvekili olan paşaların siyaset ya da ordudan birini tercih etmelerini istedi. Böylece kendisine yönelik bir tertip olasılığını önlemeye çalıştı. Mecliste ilk tartışma, Mübadele, İmar ve İskan Bakanlığı'nın çalışmalarına yönelik bir gen soru önerisiyle ortaya çıktı. Gerçekten de mübadele işlerinde büyük yolsuzluklar dönüyordu. Mübadele ile Yunanistan'dan gelen muhacirler çok zor durumdaydılar. Göçmenlere dağıtılması düşünülen Anadolu'daki Rumların arazileri, evleri, yörenin egemenleri hatta bazı milletvekilleri tarafından yağmalanıyordu. Bunlardan doğan rahatsızlıklar yaygınlaşmış ve ciddi bir toplumsal tepkinin doğmasına neden olmuştu. Nitekim görüşmelerde eleştiri dozu gittikçe artmaktaydı. Gazi, meclisin bu ortamında Karabekir ve Ali Fuat Paşa'nın ordudaki görevlerini yeni atanan kumandanlara devretmeden meclise gelmemeleri için gerekli emirleri verdi. 5 Kasım 1924'te gen sorunun görüşülmesine başlandı. Söz alan İsmet Paşa, gen sorunun tüm hükümet işlerini kapsamasını istedi. Bu öneriyi meclis oylarıyla kabul etti. Basında da eleştiriler daha da keskinleşmişti. Velid Ebu Ziya, Tevhid-i Efkar'da, mecliste hükümetten yana olan milletvekilleri böyle her önemli işi gürültüye getirip eleştiricileri susturdukça İsmet Paşa hükümeti hiç kuşkusuz güven oyu alacaktır. Fakat bu güven oyunun gerçek niteliği bir sandık içine çokça sayıda beyaz kağıt atılmış olmasından ibaret kalacaktır diye ağır bir yargıda bulunuyordu. Tanin'de Hüseyin Cahit, halk fırkasının demokratlığı dudaklarındadır. Demokrasiye dayanmadıkça cumhuriyet olamaz diyordu. Gen soru tartışmaları sırasında söz alan Rauf Orbay Bey, sürekli müdahaleler arasında yaptığı konuşmada değişik konulardaki eleştirilerini dile getirdi. Eleştirileri yanıtlayan İçişleri Bakanı Recep Bey Peker, Rauf Bey'e yönelik şunları söyledi. Rauf Bey'in konuşmalarına çok dikkat ettim. Sırası geldikçe başka tarifler yaptılar ve fakat cumhuriyet kelimesini kullanmadılar. Yıllarca bu ülkeyi yönetmiş olan Rauf Bey, nedir bu küskünlük ki sırası gelmiş ve arkadaşları fırsat vermişken bile bu kutsal adı söylememekte direnmişlerdir. Dikkat çekicidir ki Rauf Bey İstanbul'daki kıyametleri koparmıştı. Acele oldu, şöyle oldu diye elindeki bütün gücü harcadı. Önünüze geldiği zaman dönüş yaptı ve ant içerek cumhuriyetçiyim, milliyetçiyim dedi. O zaman tam olarak kendisine güvenim vardı. Bugünkü durumu görünce şüphelerim doğmuştur. Bugün ben Kütahya Mebusu Recep, İstanbul Mebusu Rauf Bey'den şüphe ediyorum. Gerçek budur. Rauf Bey, Recep Bey'in konuşmasını yanıtlarken şunları vurguladı. 8 saat süren parti görüşmelerinde sorgulandığı fırka grubu toplantısına değiniyor, milletimden müdafaa-i hukuk adayı olarak halk fırkasına girmek şartıyla aldığım vekillik dairesinde ve tam anlamıyla cumhuriyetçi olduğumu söyledim. Daha ne söyleyeyim? Sizde gizli defterler, düşünceler varsa bizde yoktur. Rauf cumhuriyetçi midir? Rauf, ulusal egemenliğin kayıtsız ve şartsız var olduğu bir vatanın evladıdır ve Türkiye'lidir. Rauf cumhuriyetçidir ama cumhuriyet mi ulusal egemenliğin nedeni, yoksa ulusal egemenlik mi cumhuriyetin nedenidir? Şimdi ise kayıtsız ve şartsız ulusal egemenlik temeline dayanan bir idareyi, demokrasi denilen halkın idaresini kurmak için milletten vekillik aldık. Bazı arkadaşlarımız milletin bu hakkını meclisten alıp şu ya da bu makama meclisi fesih ve kanunları red hakkını vermek istediler. İşte buna karşıyım. Millet bilsin, dünya bilsin ki ben en kuvvetli bir şekilde ulusal egemenlik taraftarıyım. İlkem budur. Bu nedenle benim için halkın egemenliğini kayıtsız ve şartsız gerçekleştirecek olan bu cumhuriyetten başka hükümet şekli yoktur. Yunus Nadi Bey de ilginç bir konuşma yaparak şunları söyledi. Cumhuriyet sorunu söz konusu olduğundan hükümete güven oyu vereceğim. Sanki cumhuriyete karşı çıkanlar varmış gibi. Hükümetin düşürülmesi önemli değildir. Korkmayınız. Meclisin içinde 1000 tane İsmet Paşa vardır. Rauf Bey hala tereddüt içindedir. Cumhuriyet mi ulusal egemenliğin nedenidir, ulusal egemenlik mi cumhuriyetin nedenidir? Böyle bir şey yoktur. Anayasamızın gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi bir cumhuriyettir. Hiç sebep yokken millet içinde karışıklık yaratılmıştır. Rauf Bey'in sözlerini okuduktan sonra anladım ki bunalım gerçektir ve vardır. Büyütülecek bir sorun değildir. Fakat ben ulusal egemenlik, düşünce özgürlüğü taraftarıyım. Artık Rauf Bey ve arkadaşlarıyla çalışamam. O benden değildir. Ben anayasa ve cumhuriyet uğrunda başımı veriyorum. Refet Paşa da sürekli sataşmalar arasında konuşmaya başladı. Konuşmasını şöyle bitirdi. Bana zorla saltanatçı diyorsunuz. Değilim. Bir şüpheniz kaldı mı? Cumhuriyetçiyim. Keskin bir cumhuriyetçiyim. İlk gününden son gününe kadar cumhuriyetçiyim. Hiçbir gün bunun dışında bir şey söylemedim. Saltanatçı değilim, cumhuriyetçiyim. Ne 4 kişi ne 15 kişi bir arada oturduğumuzu bilmiyorum. Bu da oldu mu? Dikkat edilirse konuşmalar bir sağırlar diyaloğu halinde geçmiştir. Mübadeledeki yolsuzluk, usulsüzlük ve bunun gibi bir dizi sorunun yerine halk fırkasının silahşör milletvekillerinin Rauf Bey ve arkadaşlarına hoşgörü sınırlarını aşan saldırılarına tanık olunmuştur. Sorun anlamsız biçimde cumhuriyet tartışması haline dökülmüştür. Sonuçta meclis soruşturması önerisi reddedilerek hükümet 148 oyla güven oyu aldı. Güvensizlik oyu veren 18 milletvekili şunlardır. Doktor Adnan Adıvar, Refet Paşa, Bele, İsmail Can Polat, Bekir Sami Kunduk, Feridun Fikri Düşünsel, Faik Günday, Albay Arif Ayıcı, Rüştü Paşa, Dadaş, Raif Dinç, Halet Bey Sarıoğlu, Ziyaettin Gözübüyük, Halis Turgut, Sabit Sarıoğlu, İhsan Bey Ergani, Ahmet Şükrü İzmit, Abidin Manisa, Halit Kastamonu, Necip Güven, Zeki Kadirbeyoğlu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası TCF 17 Kasım 1924'te kuruldu. Genel Başkan Kazım Karabekir Paşa, Genel Başkan Yardımcıları Reis-i Sani Doktor Adnan ve H. Rauf Bey, Genel Sekreter Ali Fuat Paşa, Yönetim Kurulu Genel Merkez Üyeleri Muhtar Bey, İsmail Can Polat, Halis Turgut, A. Şükrü Bey, Necati Bey, Faik Bey ve Rüştü Paşa. Fırkanın meclis grubu 29 kişiydi. Bu milletvekillerinden 6'sı Rüştü Paşa, Miralay Ayıcı Arif, İsmail Can Polat, Ahmet Şükrü Bey, Abidin Bey ve Halis Turgut Bey. İzmir suikast davasının uzantısı olarak Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından asılmışlardır. 13'ü 2. Meclis'ten sonra politika sahnesinden silinmişlerdir. Diğerleri ise 1939'dan sonra meclise yeniden dönebilmişlerdir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşundan sonra Halk Fırkası da isminin başına Cumhuriyet sözcüğünü ekleyerek Cumhuriyet Halk Fırkası olarak anılmaya başlanmıştır. TCF'nin kuruluşu ile birlikte bir parti beyannamesi de yayınlanmıştır. Bu beyannamenin önemli noktaları şunlardır. Programımızda açıkça mevcut olduğu üzere umumi hürriyetlerin şiddetli taraftarıyız. Ancak faziletli milletlerin sosyal ilişkilerinde kişilerin özgürlükleri yek diğerini terbiye, ahlak, hissiyat ve eğilimleri itibariyle tenkit ederek cemiyet hayatını tefessüf, kokuşma, yozlaşma ve inhitattan, çöküntüden, vikaye etmekte olduğundan bu sosyal gereksinmeyi iltizamdan geri durmayacağız. Hürriyet-i şahsiyeyi her sahada mukaddes addedeceğiz. Fırkanın tefrika olmadığını ispat edecek ve bunu zihinlerde itiyat haline getirecek geniş bir müsaadekarlık takip eyleyeceğiz. Fırkamız tahakkümlerin şiddetle aleyhtarı olduğu için kendi umuru dahilinde de cevaz ve imkan vermeyerek ne ferdin ne de birkaç kişinin tahakküm suretiyle meramlarını icra ve infaz etmelerini kabul eylemeyecek, her hüküm ve kararını selahiyettar heyetlerinin ekseriyeti arasına istinat ettirecektir. TCF'nin 58 maddelik bir programı ve 64 maddelik bir tüzüğü vardır. Program açısından söylenebilecek tek şey, partinin liberal, demokrat bir çizgiyi sürdürdüğüdür. CHF'nin iddiatçı çizgiyi devam ettirmesine karşılık, TCF daha bir özgürlükçü yapıdadır. Zaten CHF'nin karşısında yer alan partiler, büyük bir çoğunlukla daha liberal, ekonomik ve siyasi anlamda eğilimlidir. Bu arada Türkiye Komünist Partisi'nin iki partiyi değerlendiren bir belgesini de burada yansıtmak doğru olacaktır. İnkılap rehberlerinin tensip ve tayini ile millet tarafından intihap olunan Türkiye Büyük Millet Meclisi azası, inkılapçılıkta en yüksek mevkide olanlardan başlayarak birer ikişer ayrıldı. Adı terakkiperver, hakikatte ise oportünist, ecnebi sermaye, kara kuvvet, tegallüp önünde baş eğmeye müstenit bir fırka teşekkül etti. Biz de Cumhuriyet İnkılabı'nı yaratan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti o inkılabın henüz ortalarındayken iki gruba ayrılmıştı. Biri, başında Gazi ve İsmet Paşalar olmak üzere radikal ve entrasijan yani irticaın, tegalübün, ecnebi sermaye tahakkümünün önünde boyun eğmemeye azimkar, diğeri mütegallibenin, softanın, muhtekirin, ecnebi sermayenin isteğine, iradesine itaate mail, oportünist, bu son grup tabiatıyla mürteci, yobaz unsurunu da içinde bulunduruyordu. Bu grup, diktatörlük aleyhinde mübareze ve hakimiyet-i milliyeyi müdafaa-i şiarı ile çıkmışlardı. Fakat bu avam firip şiarlar hakiki bir oportünizmi örtüyor, arkadan gelen irticaya siper oluyordu. Ahmet Cevat Emre.